Merhaba, Tarihin Gör dediği podcastımızın yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz kıymetli dinleyenler. Bugün Filistin'deki radikal Yahudilerin uzun zamandır kurban etmeyi amaçladığı ve son günlerde sıkça gündemde tuttuğu Kızıl İnek mitinin nasıl doğduğunu, Yahudi inancına dair birçok tarihi detayı İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi kıymetli Profesör Doktor Şinasi Gündüz'le konuşacağız. Şinasi Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam bugün Kızıl İnek meselesini konuşacağız ama öncelikle biraz daha temelden başlamak istiyorum. Şimdi 3 yıl önce yine Anadolu Ajansı'nın İsrail'de, Kudüs'te yaptığı bir röportaj var. İsrailli Yahudilere Mescid-i Aksa'yı yıkmak istiyor musunuz diye soruluyor ve kimisi hayır, bunu zaten Tanrı yapacak. Mescid-i Aksa'yı yok edip onun yerine 3. tapınağı inşa edecek. Bazısı tapınak dağının yani Mescid-i Aksa'nın bulunduğu alanı tamamen Yahudilerin kontrolü altında olması gerektiğine inanmadığını ve bu düşüncenin Ortodoks kesime ait olduğunu söylüyor. Yine bir haham da bunu desteklemediğini dile getiriyor ama bu cevapların yanında bütün amaçlarının Aksa'yı yıkıp yerine 3. mabedi yapmak olduğunu söyleyenler de var. Yani aslında İsrail'de sokağa çıktığımızda bugün bu çok sesliliği ve gruplaşmayı yine görmek mümkün. Bunun gelişimini en temelinde tarih boyunca Yahudiliğin nasıl gruplaştığını sormak istiyorum. Yani genel olarak bilinen şu var. Yahudiliğin tek bir soydan geldiği ama bugün biz İsrail'de siyahi Afrikalı Yahudiler de görüyoruz etnik olarak. Şimdi düşünce olarak da birçok gruplaşmayı görüyoruz. Dünyada ve İsrail'de gördüğümüz bu Yahudiler nasıl sınıflandırıldı? Bugünkü halini nasıl aldı hocam?
Şimdi tabii çok farklı Yahudi gruplar var doğal olarak. Yani tarihsel süreçte zaten Yahudiliğin içerisinde gerek mezhep hareketi açısından, gerekse bu Yahudiliğin çeşitli gruplarının bir takım politikaları, mesela Siyonizm politikası konusunda veya işte Yahudiliğin bir şekilde modern hayatta nasıl yaşanıp nasıl yaşanmayacağı konusunda çok tabii farklı düşünen bir takım gruplar var doğal olarak. Yine kültürel olarak, coğrafi olarak geldikleri kökene göre, coğrafyaya göre birbirinden farklı bir bazı kültür yapılarına sahip olan gruplar var. Hani mesela işte Seferat Yahudileri, Eşkenazim Yahudileri gibi, Romanyotlar gibi, Mizrahi Yahudiler gibi, Falaşalar gibi ki bu siyahi Yahudilere verilen bir isim. Çok farklı tabii gruplar var. Ancak özellikle bu tabii Mescid-i Aksa, mabet konusundaki tartışmalara baktığımızda bugün Yahudilerin ana gövdesini oluşturan grupların kahir çoğunluğu bir şekilde bu üçüncü mabedin mutlaka yapılması gerektiğini ve bunun içinde Mescid-i Aksa'nın bulunduğu mekanın arındırılması gerektiğini, yani bunun adını koyalım, onun yıkılması gerektiğini söylüyorlar. Çünkü mabedin yerinde Mescid-i Aksa'nın ve Kubbetü's Sahra'nın bulunduğu kabul ediliyor. Dolayısıyla yeniden bir oraya mabet inşası için bu mekanın temizlenmesi gerektiğine, dolayısıyla da bu İslam'ın kutsal beldelerin mekanlarının yıkılması gerektiğine inanıyor Yahudilerin kahir çoğunluğu. Şimdi kahir çoğunluğu diyorum çünkü Yahudilerin ana gövdesini oluşturan yapı genel anlamıyla Siyonist düşünceye destek veren yapıdır. Bakın bugün mesela bu işgalci Siyonist yapı diyeceğim ben İsrail'e. Bu işgalci Siyonist yapıda yaşayan Yahudilerin Ortodoks olsun, Reformcu olsun, efendim liberal olsun, bunların büyük çoğunluğunun yapılan bazı saha araştırmalarında bu Siyonist politikalara açıktan destek verdiği, hatta bu desteğin %80'lere, %85'lere ulaştığı konuşuluyor. Bu da şu anlama geliyor. İsrail'de yaşayan ki yani hepsini toplasanız 7 milyon civarında bir Yahudi var İsrail'de yaklaşık olarak. Bunların kahir çoğunluğu bakın bu politikaya destek veriyor. Yani ne demek bu destek? Seçilmiş toplum olduklarına, kavim olduklarına inanma ve şu anda bulundukları, işgal ettikleri mekanın hatta etrafındaki diğer bu Arz-ı Mevud denilen ya da Eres Muhtehet dedikleri vaat edilen topraklarında kendilerine Tanrı tarafından vaat edilmiş, adeta tapulanmış mekan olduğuna inanıyor bu insanlar ve bu çerçevede de burayı Yahudilerin tarihsel vatanı olarak kabul ediyorlar. Ve bu bağlamda burada Yahudilerin egemen olmaları, her türlü egemenliklerinin Kudüs'te dahil, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Tapınak Tepesi dedikleri mekan da dahil tam anlamıyla sağlanması için her türlü desteğin şu anda İsrail'e verilmesinin şart olduğunu düşünüyor. Bu %80, %85'lik kesim. Kimi bazı son dönemde yapılan araştırmalara göre. Ancak biz bununla birlikte bazı mesela antisiyonist Yahudilerin olduğunu da biliyoruz. Yani bu politikayı desteklemeyen, bunlara karşı çıkan bazı Yahudilerin olduğunu da görüyoruz. Mesela Haredi dediğimiz ultra ortodoks Yahudi grupları içerisinde Tamamı değil ama bazıları, mesela Naturai Karta gibi, Satmar Yahudileri gibi, gerçek Tevrat Yahudileri diye kendilerini adlandıran o gruplar gibi, bazı grupların bu politikaya karşı çıktıklarını, İsrail'i meşru bir devlet olarak, bir siyasal yapı olarak görmediklerini, hatta tam tersine bunların İsrail'i Tanrı'nın düzenine, Tanrı'nın iradesine aykırı bir yapı olarak görüp Filistin yanlısı bir politika izlediklerini görüyoruz. Ha, bunların inancını da biz doğrusu daha detaylı incelediğimizde, bu grupların inançlarını da incelediğimizde, yine bunların inancında da Mesih düşüncesinin çok önemli bir yer tuttuğunu ve onların Tanrı'nın o vaat ettiği dönemde, yani ahir zamanın belirli bir evresinde, Davut soyundan gelecek bir Mesih'in ancak kendilerini bu topraklara döndürerek orada egemen halk haline getireceğini, yeniden mabedi inşa edeceklerini ve egemen olacaklarını düşündüğünü görüyoruz. Yani bu insanların hani zihin arka planlarında da her ne kadar Siyonizme, ki Siyonizm aslında ideolojik anlamda Yahudiler için bir ulus devlet fikrini savunan bir hareket olarak ortaya çıkmıştı 19. yüzyıl sonlarında. Daha sonra kendi teopolitik arka planıyla birlikte bugünkü halini almıştı. Her ne kadar bunlar bakın Siyonizme karşı çıksalar, bunu kabul etmeseler bile o Mesihçi düşünce, Mesih düşüncesi bunların da yine gelecek dönem tasavvurlarının tam da merkezini oluşturuyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda sadece bu gruplar değil, tabii dünya genelinde bazı akıl başında, daha ne diyelim hani böyle şey olarak düşünen, fanatik olarak düşünmeyen bir takım Yahudilerin bugünkü mesela işte diyelim ki İsrail'in katliam, soykırım politikasına karşı çıktıkları ve bu çerçevede Kudüs'te hem Müslümanlar, hem Yahudiler, hem Hristiyanlar için barış içerisinde bir gelecek inşasının mümkün olduğunu savunduklarını da biliyoruz. Ancak bunlar genel resme baktığımız zaman çok büyük bir grubu, kesimi oluşturmuyor. Daha böyle marjinal kesimler olarak kalıyor genel anlamda bakıldığı zaman. Yani özellikle Yahudi gen toplumu dünya genelinde homojen bir toplum değil. Bakın gerek mezhep hareketi açısından çok farklı gruplardan oluşuyor. Gerekse geldikleri coğrafya ve ait oldukları kültür açısından da farklılıklar taşıyorlar. Mesela bugün İsrail'deki Yahudilerin örneğin hatırı sayılır bir kesimi Eşkenazi Yahudisidir. Yani bu Rusya, Polonya, Doğu Avrupa ülkeleri buradan gelmiş Yahudilerdir. Ama bununla birlikte İber Yarımadası'ndan gelen Seferat Yahudiler ki Türkiye'deki Musevi cemaatinin de büyük çoğunluğunu Seferatlar oluşturuyor. Bunlar var. Arap ülkelerinden gelen Mizrahi dediğimiz gruplar var. Etiyopya, efendim Sudan gibi bölgelerden gelen o siyahi ırka ait olan Falaşa denilen ya da kendilerine Bene İsrail dedikleri mesela gruplar var. Kuşkusuz bunlar arasında çok çeşitli konularda farklılıklar da var. Hatta çatışmalar da var. Mesela İsrail'de örneğin siyahi Yahudilerin her zaman böyle ikinci sınıf Yahudi olarak görüldüğü, aşağılandığı, onlara tepeden baktıkları özellikle bu Avrupa'dan gelen, Amerika'dan gelen Yahudilerin bu bilinen bir şey. Yani genel anlamda bilmiyor. Dolayısıyla bütün bunlar özellikle bu mabet konusunda, mabedin inşası konusunda ve Siyonizm konusunda bir takım tartışmalara da bu ayrılıklar zaman zaman yansıyor.
Şimdi bu grupların arasında girişte de bahsettiğimiz radikal Yahudi sınıf dediğimiz grup çok öne çıkıyor. 7 Ekim olaylarından kısa bir süre önce Amerika'da Teksas'tan havalanan bir uçakla 5 kızıl inek İsrail'e taşındı. Savaşın başlamasıyla bu mesele biraz daha geri planda kalsa da bu hayvanların Nisan ayı sonunda yani artık bu hafta itibariyle bu radikal Yahudiler tarafından kurban edileceğine dair bir söylenti var. Hatta girişimler var bugünlerde. Bu noktada kızıl ineğin ortaya çıkışı nasıl oldu hocam? Bunun kutsal Yahudi metinlerinde karşılığı nedir?
Şimdi bu kızıl inek ya da kızıl düve yani doğum yapmamış, sütü alınmamış, efendim sabana koşulmamış inek, düve diyoruz biz ona, dişi inek. Bununla ilgili aslında gelenek Yahudi kutsal metninde yani Bemidbar kitabında ya da Sayılar kitabında yer alıyor ki bu Sayılar kitabının 19. bölümünde, babında işte 1'den 22'ye kadar olan kısmında bunun hikayesini biz okuyoruz. Tarihsel anlamda hikaye şudur. Hazreti Musa ve Hazreti Harun dönemlerinde işte Tanrı Musa'ya ve Harun'a der ki işte bir kızıl inek yani bir kızıl düve bulun. Ve bu kızıl düve işte şu şu şu özelliklere sahip olsun ve günahlardan aklanmak için, bazı günahların arındırılması için bu işte bir rahip tarafından kurban edilsin ve kurban edilen yani Elazer tarafından kurban edilsin ve kurban edilen bu ineğin kanı önce belirli yerlere serpilsin, daha sonra da tüm etleri, derisi, tüm vücudu yakılarak dönüştürülsün. Bu küllerle de manen kirlenmiş olan insanlar arındırılsın der. Tabi uzun uzun bir anlatıdır ama özü budur, özeti budur. Yani çünkü manevi kirler, manen kirlenmiş olma Yahudi geleneğinde aslında Tanrı'nın insandan uzaklaşmasının nedeni olarak görülür. Ki bu anlatının hemen öncesine baktığımız zaman işte mesela İsrailoğulları o Kızıldeniz'de mucizevi olarak Hazreti Musa önderliğinde geçtikten sonra mesela altın buzağıya tapmışlardır. Daha sonra Hazreti Musa'ya çeşitli böyle isyanlar yapmışlardır. Baş kaldırılar yaşanmıştır. Bunun sonucunda bir takım böyle afetler, bazı böyle diyelim belalar, musibetler onlara musallat olmuştur. Bütün bunlar bakın kirlenmişlik halidir. Ki sadece bunlar değil, aynı zamanda mesela işte diyelim ki manen kirli sayılan bir cesede dokunmak örneğin. Bunun gibi bir takım durumlar da yine kişide manevi bir kirlenmişlik hali meydana getiriyor. İşte tüm bu kirlenmişlik hallerinden arınmak ve yeniden Tanrı'yla bağı, Tanrı'yla yeniden o olması gereken ilişkiyi tesis edebilmek amacıyla bir kızıl düve kurban etmeleri, bunu yakmaları ve o yakılan düvenin külleriyle de arınmaları emredilmiştir onlara. Şimdi dolayısıyla tarihsel anlamda baktığımızda bu sadece Hazreti Musa ve Hazreti Harun döneminde yaşanan bir olay olarak anlatılır. Yahudi kutsal metninde, Bemidbar ya da Sayılar kitabında olay bu şekildedir. Ancak bununla birlikte modern döneme geldiğimizde, modern dönemde ki işte mesela Kudüs'te kurulu olan bu Tapınak Enstitüsü, Temple Institute diye mesela bakın bir enstitü var. 1980'li yıllarda kuruluyor yanılmıyorsam. Bu mesela özellikle bu ne diyelim tarihsel anlatıyı alıyor ve bugün hani diasporadan kurtulma, bu vaat edilen topraklarda yeniden yerleşme ve orada Tanrı'yla ilişkiyi tam anlamıyla kurma amacıyla önce bir günahlardan arınmak, yani tabiri caizse o manevi kirlerden arınmak, daha sonra da o arınmış temiz insanlar olarak mabedi inşa etmek gerekliliği üzerinde durmakta. Bunun propagandasını yapmaktadırlar öteden beri. Ve bu çerçevede mabedin üçüncü inşası öncesinde hani günahlardan arınmak, o manevi arınmayı sağlamak, Tanrı'yla kopan iletişimi bağı yeniden tesis etmek amacıyla bu kızıl düvelerin mutlaka kurban edilmesi ve bunların yakılarak külleriyle de cemaatin en azından bu mabedi inşa edecek olan önde gelen zevatının arınması gerektiği düşünülmüş. Ve son dönemlerde işte şahit olduğumuz tartışmada da bunun arka planı kamuoyuna yansıtılmıştır ki bu çerçevede işte Amerika'dan, Teksas'tan birkaç tane kızıl düve getirildi. Hatta geçenlerde Netanyahu'nun da bir o düvelerin ne diyelim bağlandığı bir tünelde onlarla birlikte bir ritüel tarzı böyle bir ne diyelim bir resmini gördük medyada. Onun da buna destek verdiği bütün bunlar konuşuldu. Şimdi bu kızıl düve konusu ki buna para aduma deniyor Yahudi geleneğinde. Özellikle Fısıh Bayramı öncesi dönemde yani hamursuz bayramı dediğimiz işte Nisan ayının ki bu yıl yanılmıyorsam son haftasına yani bugünden başlayan haftaya denk düşüyor. Bunun hemen öncesinde bunun kutlanması gerekiyor. Yani bunun kurban edilmesi gerekiyor ki bu çerçevede mesela işte bu hamursuz bayramından hemen önce son Şabat olarak bilinen Şabat Parah denilen ki bu işte Kızıl Düve Şabatı dediğimiz bu Şabat'ta özel bir mesela ayin de yapılıyor ki bu ayinde az önce söylediğim bu Bemidbar kitabındaki o ilgili bölümde bir ilahi şeklinde okunuyor. Şimdi bütün bunlardan hareketle şunu söylemek lazım. Yani günümüzde Siyonizmin Filistin'e özellikle Kudüs'e ve Kudüs'teki Tapınak Tepesi dedikleri Mescid-i Aksa'nın bulunduğu mekana tam anlamıyla sahip olmaları, egemen olmaları ve orada yeniden bir mabedi inşa etmeleri kendileri için Tanrı'yla tarihsel süreçte o kopan bağın yeniden tesis edilmesi açısından olmazsa olmaz bir eylem olarak görülüyor. Bir iş olarak, görev olarak görülüyor ve bu görevin yerine getirilmesi için de öncelikle bir manevi arınmanın gerekliliğine inanılıyor. Ve bu da Kızıldüve aracılığıyla, Kızıldüve'nin işte kurban edilip yakılması, külleriyle onun arındırılması şeklinde gerçekleşeceğine inanıyorlar. Tüm bu ritüelin arkasında bakın böyle bir düşünce var. Ve bununla bugünkü fiili anlamda uyguladıkları siyaseti aslında teopolitik bir zemine, yani teolojik anlamda bir meşruiyet zeminine oturtmaya çalışıyorlar. Kendi kutsal kitaplarında tarihsel bir olay olarak anlatılan, yani sadece Hazreti Musa ve Harun dönemiyle sınırlı olan bir olay, alınıp bugüne taşınıyor ve bugünkü işgal hareketi bağlamında ona bir anlam yani yükleniyor. Tıpkı bakın Netanyahu ve etrafındaki o ne diyelim avanesinin tıpkı mesela Filistinlileri o tarihsel İsrailoğullarının düşmanı olan Amaleklerle Amalika kabilesiyle özdeşleştirmesi gibi. Tıpkı mesela işte ne bileyim Yeşiye kehanetlerinden bugünün soykırımını, bugünün o etnik temizlik hareketini meşrulaştırmaya çalışmaları gibi bu Kızıldüve anlatısı da böyle bir teopolitik bağlamda bir anlatı olarak yapılanları meşrulaştırmaya yönelik bir anlatı olarak karşımıza çıkıyor.
Şimdi hocam fısıh yani hamursuz bayramından bahsettiniz. Yahudilerin bu noktada kutsal kabul ettikleri 3 hac bayramı var. Fısıh bayramı da bunlardan birisi. Hatta yanılmıyorsam Pesah bayramı dediğimiz bugünlerde kutlanan bayram fısıh bayramı ile aynı bayram. Yanlışım varsa düzeltin lütfen. Belki kısaca Yahudilikteki bu 3 bayrama değinmek gerekecek. Şimdi Pesah bayramı içerisinde de bir kurbandan bahsediliyor. Bu bayramdaki kurbanla Kızılı İnek metindeki kurban aynı mıdır? Değilse aralarındaki fark nedir hocam?
Şimdi şöyle tabii Fısıh Bayramı ya da Hamursuz Bayramı dediğimiz bayram aslında İsrailoğullarının Mısır'dan kurtuluşları anısına kutlanılan bir bayram. Çünkü yani Kur'an-ı Kerim de bunların İsrailoğulları tarihinden bahsederken zaman zaman değinir. Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa önderliğinde İsrailoğullarını mucizevi bir şekilde denizin yarılması mucizesiyle birlikte o zulümden kurtarır ve böylelikle onları esenliğe kavuşturur. Şimdi Yahudi geleneğinde de buna güçlü bir şekilde yer verilir ve Mısır'dan oradaki zulümden kurtuluş anısına da bir bayram kutlanır. Yani bir hafta sürecek olan işte bu Fısıh Bayramı dediğimiz Pesah denilen ya da Hamursuz dediğimiz Türkiye'de bayram kutlanır. Ve bu bayramda özellikle mayasız ekmek yenilir. Mayalı ekmek ya da mayalı hamur kullanılmaz. Bunun da nedeni şudur. İşte Yahudiler demeyeyim de İsrailoğulları apar topar bir şekilde Mısır'dan ayrılmışlardır. Hatta o sırada işte hanımlar hamurlarını mayalamışlardır ama yanlarında götürecek fırsat bile bulamamışlardır. Dolayısıyla geldikleri yeni bölgede yani Sina'da artık maya bulamadıkları için mayasız hamurla ekmek yapmak durumunda kalmışlardır. Bundan dolayı da bu bayramda mayasız ekmek ya da mayasız ne diyelim hamurla yapılan yiyecekler kullanılır. Böyle bir bayram. Dolayısıyla bu bir bakıma aslında İsrailoğullar arasından ve bugünkü Yahudiler arasından bir kurtuluş bayramıdır. Kötülükten kurtuluş, zulümden kurtuluş bayramıdır. Ve Yahudiliğin en önemli bayramıdır. Yani yılın en önemli festivaldir ki Yahudilikte bu çerçevede tabii yılın dört bir tarafına dağılmış bir sürü kutsal zaman vardır. Ama bunlar arasında en önemlisi fısıhtır. Hatta fısıhtan daha önemlisi olan mesela işte Tişri ayında kullanılan Roş Haşana dediğimiz Yahudi yılbaşı ve yine işte kefaret gününü ifade eden Yom Kipur dediğimiz ki bir günlük yani 24 saat aşkın bir oruçla idrak ediliyor. Bunlar yılın en kutsal zamanları olarak kabul edilir. Tabii bunun dışında işte bu İran diyorum Babil sürgünü esnasında yaşanan bazı hadiseler ve daha sonraki dönemlerde yaşanan bazı olaylar, bu olaylar vesilesiyle bir takım kutlamaların yılın çeşitli aylarına serpiştirilerek bugüne kadar geldiğini görüyoruz. Bundan başka işte mesela Çardak Bayramı gibi, Işıklar Bayramı gibi birçok bayramında Yahudilikte kutlandığını görüyoruz. Ama tabii fısıhın en önemli özelliği bunlardan farkı bir kurtuluş bayramı olarak, bir varoluş bayramı olarak kutlanmasıdır. Ha fısıhta kurban edilen kuzu ya da ne diyorum o fısıh kurbanı ise bunun bu Kızıldüve ile bir ilişkisi yok. Bu fısıh kurbanı kişilerin aslında günahlardan aklanmaları amacıyla, Tanrı'ya şükür amacıyla ne diyelim sundukları bir kurbandır. Yani fısıh kurbanının temel esprisi bu.
Şimdi hocam bu kızıl ineklerin kurban edilmesinin arka planında siz de bahsettiniz. Önce temizlenmek, arınmak ve sonrasında Mescid-i Aksa'nın yıkılarak yerine üçüncü mabedin inşa edilmesi amaçları var. Başta da bahsettik ama gerçekten ciddi bir hazırlık içindeler. Hatta bugün Aksa yıkılsa ve yerine mabet yapabilseler, içine yerleştirecekleri eşyalara kadar hazır. Yine bir din adamının ifadesi var. O mabedin içerisindeki din adamlarının özel olduğunu, işte hastanede değil evde doğduklarını söylüyorlar. Saflar ve bekliyorlar. Yani rahibimiz var, kızılineğimiz var, arazimiz var. Her şeyimiz hazır diyorlar. Peki bu denli hazırlığa tarihi açıdan bakacak olursak birinci mabet olarak bildiğimiz Süleyman Mabedi'nin Yahudiler için gerçek anlamı nedir hocam? Tapınağın yeniden inşası onlar için neden bu kadar önemli?
Şimdi tabii Yahudilik çoğu zaman hani incelenirken, ele alınırken mesela bir ahit dini diye değerlendirilir. Ahit dinidir Yahudilik. Aynı zamanda Yahudilik mabet merkezli bir dindir bakıldığı zaman. Çünkü mabet Tanrı ile olan iletişimin, bağın yeryüzündeki fiziksel aslında ne diyelim vazgeçilmez olan mekanıdır Yahudi geleneğine göre ki mabet ayaktayken henüz yıkılmamışken kutsallar kutsalı denilen yani Kodaş Kodaşim denilen alan bölge özellikle yani Tanrı'nın manevi anlamda tabii metaforik anlamda var olduğu mevcut olduğu bir mekan olarak görülür. Ki bu çerçevede bakın mesela Yahudi geleneğinde mabet aslında Tanrı'nın fiili anlamda İsrailoğullarıyla ve onları da kendilerini özdeşleştiren Yahudilerle hemhal olduğu, iletişim içerisinde olduğu fiili anlamda işte onun yani Tanrı'nın rahmetinin, efendim merhametinin, korumasının, kollamasının gerçekleştiği bir mekan olarak görülür. Dolayısıyla mabedin ayakta olmaması, mabedin şu anda var olmaması Tanrı ile bu iletişimin kopukluğu anlamına gelir. Şimdi bu doğrultuda Yahudi düşüncesinde yani Yahudi gelecek dönem tasavvurunda en önemli olan şey mabedin tekrar inşasıdır. Bakın bazı mesela Yahudi din adamları var, önde gelen bazı Yahudi bilginler var, rabaylar var. Diyorlar ki mesela bütün mesele tapınak meselesi. Çünkü diyorlar bakın çünkü tapınağa hakim olmadan Kudüs'e hakim olamayız, olmuş sayılmayız. Kudüs'e hakim olmadan Filistin'e hakim olmuş sayılmayız. Filistin'e hakim olmadan Arz-ı Mevud'a hakim olmuş sayılmayız. Yani burada öyle bir şey ki yani tapınak tam piramidin tepesinde yer alıyor bu düşünceye göre. Onların bu perspektifine göre. Dolayısıyla bütün mesele bugün bu Siyonist özellikle dini Siyonist yapı açısından tapınağın bulunduğu alanda tam anlamıyla egemenliğin tesis edilmesidir. Yahudi egemenliğinin. Bunun tesis edilmesi de ancak oraya bir mabedin inşasıyla mümkün olacaktır diye düşünüyorlar. Çünkü mabet inşasıyla birlikte Mesih dönemi fiilen başlayacak diye inanıyor Yahudiler. Ki Mesih döneminde de mutlak anlamda Yahudilerin bölgedeki iktidarının, egemenliğinin sağlanacağı, tüm ulusların kendilerine boyun eğeceği ve artık Tanrı ile o ne diyelim kopmuş olan bağın yeniden tam anlamıyla onarılacağı, restore edileceği beklentisi var. Şimdi bu doğrultuda bugünkü özellikle bu Siyonist Yahudilerin en önemli hedefi oraya o tapınağın inşa edilmesidir. Ha Yahudi geleneği tabii tapınakla ilgili işte şöyle bir kanaate sahip. Kendi kutsal kitaplarına biz baktığımız zaman işte ilk tapınak Hazreti Süleyman döneminde inşa edilmiştir der Yahudi geleneği. Yani işte Kudüs Kral Davut döneminde ele geçiriliyor, başkent yapılıyor. Onun oğlu olan Kral Süleyman da ki bunlar peygamber olarak kabul edilmiyor bu arada Yahudi geleneğinde birer kraldır. O da mabedi inşa ediyor ve bu birinci mabet çok uzun soluklu olmuyor. Çünkü 6. yüzyıla geldiğimizde bunu Babililer yıkıyor. Daha sonra arada bir kesret dönemi var bir 50-60 yıllık. Sonra mabet yeniden inşa ediliyor Zerubbabel tarafından. Ama bu defa milattan sonra 70 yılında Romalılar tekrar yıkıyorlar. Ve geride sadece bir duvar kalıyor. Bir ağlama duvarı dedikleri Batılıların ya da bizim İslam aleminin Burak duvarı dediği Hazreti Peygamber'in bu Miraç mucizesinden hareketle dedikleri duvar kalıyor. Şimdi oysa Yahudiler diyorlar ki mabedin üçüncü defa yeniden inşası gerekiyor. Bu da Mesih döneminde olacak. Ve Siyonist hareket kendisini modern bir Mesih hareketi olarak tanımlıyor. Ve İsrail'i de Mesih'in manevi şahsiyeti olarak görüyor. Bugünkü işgalci İsrail'i. Dolayısıyla İsrail'in şahsında ve Siyonizm'in şahsında Mesih döneminin başladığını ve bu dönemin mabedin yeniden inşasıyla da şanlanacağını yani zirvesine kavuşacağını varsayıyorlar. Bundan dolayı en önemli hedef bu mekanın Mescid-i Aksa ve Kubbetü Sahra'dan temizlenmesidir diyorlar. Ve bütün hedef bakın buna yönelik olarak yapılıyor ki bugün Filistin bölgesindeki tüm soykırımın, etnik temizliğin, efendim tüm bu katliamın arka planında da bu düşünce var. Yani Yahudilerin, bu fanatik Yahudilerin bu düşüncesi var. Yani bir şekilde bakın bugünkü aslında mesele sadece bir Gazze meselesi değil. Mesele Batı Şeria meselesi değil. Mesele hatta Filistin falan meselesi değil. Mesele aslında doğrudan Kudüs ve Mescid-i Aksa meselesidir. Yani bunun adını doğru koymak lazım. Mesele budur gerçekten. Ve bunu artık kimse gizlemiyor. Yani bunlar gizlemiyorlar. Bakın Netanyahu'nun o kızıl düvelerin önünde poz vermesi, rastgele bir şey değil. Ya da işte bu tapınak enstitüsünün durmadan bu konuda beyanat vermeleri rastgele bir şey değil. Çünkü Siyonist Yahudilerin büyük çoğunluğu buna inanıyor zaten. Yani buna inanıyor ve bunun gerçekleşmesi için mücadele verdiklerini açıktan söylüyorlar. Ha doğrusu biz bakın Yahudilikte şunu görüyoruz. Yahudilik tarihin her döneminde yaşadıkları olayı geriye doğru bir kutsal tarih uydurarak, kurgulayarak meşrulaştırmaya çalışan bir gelenektir. Yani işte mesela Yahudilerin ya da İsrailoğullarının etnik kimlik olarak seçilmişlikleri, işte bu toprakların onlara etnik kimliklerinden dolayı Tanrı tarafından vaat edildiği, verildiği ve bu bağlamda işte mesela mabedin işte Kral Süleyman tarafından inşa edildiği ve Tanrı ile aralarındaki o bağın, ahdin adeta fiili bir tezahürü olarak orada görev gördüğü. Bütün bakın bu kanaatlerin tamamı aslında bir kurgudur. Geriye doğru bir tarih inşasıdır. Yani doğrusu biz Mescid-i Aksa'nın, hani Kur'an-ı Kerim Mescid-i Aksa dediği yapının kim tarafından inşa edildiğini bilmiyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim bu konuda bize bilgi vermiyor. Hatta Hazreti Peygamber'in bir hadis-i şerifine bakarsak Peygamberimiz, işte soruyorlar Peygamberimize diyorlar ki yeryüzünde kurulan ilk mescit hangisidir? Mescid-i Haram'dır diyor. İkincisi hangisidir diyorlar? Mescid-i Aksa'dır diyor. Arada ne kadar zaman var ya Resulullah dediklerine? 40 yıl diyor. Şimdi 40 yıl kesretten kinaye bir rakam olabilir. Ama doğrusu biz mesela bakın Mescid-i Haram'ın da değil mi Kabe'nin de Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail tarafından temellerinin yükseltilerek inşa edildiğini biliyoruz. Hatta bazı görüşlere göre Hazreti İbrahim'den de önceki dönemde peygamberlerin bu mekanı bir mabet olarak yani bir mescid olarak kullandığı kabul ediliyor. Şimdi dolayısıyla Kudüs'teki bu mabette Hazreti Süleyman öncesi dönemde de var olan bir mabetti. Büyük ihtimalle. Ama Yahudi geleneği bir şekilde bunu kendi etnik kimliğiyle ilişkilendirmek amacıyla bunu Hazreti Süleyman'la başlattığı gibi gözüküyor. Bakın bunların tamamı geriye doğru bir tarih inşasıdır bakıldığında. Ve tamamıyla bugünkü işte uyguladıkları o siyaseti teopolitik bir zemine bu tarz anlatılarla oturtmaya çalışıyorlar gözüküyor.
Şimdi siz de bu savaşın Mescid-i Aksa'nın Yahudileştirilmesine karşı verilen bir savaş olduğunu söylediniz. Mabedin inşa etmek için evet hazırlık içindeler ama onlar da bir belirsizliğin farkındalar ki mabedi inşa edemeseler dahi şu an Müslümanların elinde olsa bile burası bizim de kutsalımızdır mesajını veriyorlar, vermeye çalışıyorlar. Bu noktada Ramazan'ın ve bayramın bitmesiyle Aksa'nın içerisinde Yahudi gruplarının baskınları artarak devam etti. Bu grupların içerisinde de Tapınak Enstitüsü, din okulu, başındaki din adamları ve yanlarında İsrail'deki önemli sayılan hahamlarla beraber Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınlarına katılarak Aksa içerisinde ilk defa açık bir şekilde cemaatle sabah namazı kıldılar. Bir yandan Aksa'da kılınan bu namazın ne anlama geldiğini, Yahudiler için neden önemli olduğunu sormak istiyorum. Bir yandan da belki de en merak edilen hususlardan biri de Yahudilikteki namaz hususu. Şimdi İslamiyet'teki namaz da Yahudilikteki namazın farkları nedir? Biraz da buraya değinelim hocam.
Şimdi öncelikle isterseniz şu son sorunuzdan başlayayım. İslam'daki namazla Yahudilikteki günlük ibadet, tefila dedikleri ibadet aynı şey değil. Birbirinden çok farklı. Bazı marjinal Yahudi gruplar ve bazı işte Karaim Yahudiliği gibi veya işte mesela Samiriler ya da Samaritanlar gibi bazı gruplar dışında ana gövde Yahudilikte namaz yok. Yani İslam'daki gibi böyle bir rükûlu, secdeli bizim namazımız gibi bir namaz yok. Tefila denilen günlük ibadet var. Günün üç vakti işte sabah, öğleden sonra yani ikindi vakti ve bir de akşam işte şaharit, minha ve arvit dedikleri yönlerini tapınak tepesi dedikleri bugünkü Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yöne dönerek ayakta sallanarak yer yer böyle göğüslerini dövünerek bir ibadetleri var. Bu kesinlikle namaz değil. Yani bu namaz değil. Kaldı ki Yahudi grupları içerisinde bu az önce bahsettiğim işte Karaim Yahudileri olsun, Samaritanlar olsun veya bu Rabbinik Yahudilerin bazı marjinal grupları olsun. Bunların bizdekine benzer ibadetleri de günlük ibadetleri de İslami dönemde ortaya çıkan yani İslami dönemde Müslümanlardan etkilenerek yaptıkları bir ibadet olarak karşımıza çıkıyor ki ben bu konuda birkaç yıl önce namaz ve Yahudilikte günlük ibadet başlıklı bir akademik bir çalışmada yayınlamıştım. Ki bu çalışmada Yahudilikteki günlük ibadetin hem onların kutsal metni Tanah'tan hareketle, hem Talmud'dan hareketle, hem de tarihteki bu Yahudi geleneğinin diğer verilerinden hareketle onların ibadetinin kesinlikle bizdeki namazdan farklı olduğunu orada ifade etmiştim. Diğer taraftan bu Yahudi gruplar sıkça tabii ki Mescid-i Aksa'ya baskın yapıyorlar. Sadece bu yıl değil, hemen her yıl, özellikle son 10 yılda, 20 yılda artan bir şekilde her fırsatta baskınlar yapıyorlar ve orada ibadet etmeye çalışıyorlar. Bunu artık genel geçer bir gelenek haline getirdiler. Dahası sadece bu değil. Mescid-i Aksa'nın bulunduğu alanın alt tarafında arkeolojik kazı görünümlü ciddi anlamda bir çalışma yaptıklarını ve bu çalışma doğrultusunda Mescid-i Aksa'nın o bulunduğu mekanın altının adeta köstebek yuvası gibi tamamıyla kazıldığını ve en ufak bir depremde, en ufak bir sarsıntıda artık mescidin yıkılacak hale geldiğini, hatta duvarlarında ciddi ciddi çatlakların olduğunu Kudüs'ü ziyaret eden, Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden herkes görmüştür, görecektir. Ve bu çerçevede bir oldu bittiğiyle o mescidin yıkılması amaçlanıyor. Bu kesin. Ha, bununla birlikte mesela bazı Yahudi grupların biz zaman zaman şu tarz bir argüman yürüttüklerini de görüyoruz. Ya evet, bu alan bizim için de kutsaldır. Alanın ortasında boş bir alanda biz de bir mabet inşa edelim. Müslümanların mabedi de kalsın, bizimki de kalsın. Ortak olarak burayı kullanalım. Bakın, söylemini de dillendiriyor bazı liberal, bazı Yahudiler, ki bu bile aslında yine bir ciddi anlamda bir plandır. Yahudilerin bu mescidi yıkmaları ve üçüncü mabedi inşa etmelerine yönelik bir plandır, bir tezgahtır. Yani dolayısıyla bunlara karşı mutlaka Müslümanların dikkatli olmaları, uyanık olmaları gerektiğini de altını çizmek istiyorum. Burada tabii Yahudilerin, yani bahsettiğiniz grupların işte gidip orada sabah ibadetlerini, yani tefillahın o sabah ibadet dediğimiz ibadeti, yani şehariti orada eda etmeleri, tabii ki bu sembolik anlamda onlar açısından önemli bir şey olarak görünüyor. Çünkü bu tarz davranışlarla aslında artık orayı adeta bir, ne diyelim, bir sıradan, sürekli rutin halde gidilip ibadet edilen bir mekana dönüştürüp fiili bir oldu bitti durumu inşa etmeye, oluşturmaya çalışıyorlar. Ki bu mevcut bakın durumda bile aslında uluslararası yasaya da aykırı, hukuka da aykırı. Çünkü mabedin bulunduğu, yani Mescid-i Aksa'nın bulunduğu alan uluslararası o şeye göre, anlaşmalara göre bile hala aslında Müslümanların kendi yönetiminde bir alan. Onlardan izinsiz asla oraya giremezler ama tabii ki bu sadece kağıt üzerinde kalıyor. Fiili anlamda işlerine geldiği zaman orayı kapatıyorlar, işlerine geldiği zaman Müslümanları derdest ediyorlar, işlerine geldiği zaman baskın yapıyorlar, postallarıyla şey yapıyorlar, hatta yer yer geçen yıl olduğu gibi yangınlar çıkartıyorlar. Yani bütün bunlar yaşanıyor.
Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Benim sorularım şimdilik bitti. Eklemek istediğiniz hususlar var mıdır?
Ben teşekkür ediyorum. Yani bakın, şunun bizim farkında olmamız gerekiyor. Şu anda Gazze'de yani neredeyse 40 bine yakın insan katledildi. Müthiş bir soykırım ve etnik temizlik yapılıyor. Ama bu sadece Gazze ile sınırlı bir hadise değil. Bu sadece Arapların, Filistinlerin meselesi değil. Bu aslında tüm insanlığın meselesi. Bakın, sadece Müslümanların da demiyorum, tüm insanlığın meselesi. Çünkü bugünkü Yahudi zihin yapısı hastalıklı bir zihin yapısıdır. Bakın, hastalıklıdır. Neden hastalıklı diyorum? Çünkü öyle bir apokaliptik beklenti, öyle bir gelecek tasavvuru içerisinde ki bu zihin yapısı, kendilerini şu anda bulunduğumuz bu işte bölge başta olmak üzere tüm dünyada egemen bir halk olarak, egemen bir etnik kimlik olarak inşa etmeye çalışıyorlar. Kendilerinin dışındaki tüm insanları ikinci sınıf insan kategorisine sokuyorlar ve kendilerinin şahsında adeta böyle bir dünya iktidarı tasavvuruna, ortamı hazırlamaya çalışıyorlar ve bu konuda tüm dünyadaki özellikle güç odaklarını seferber etmiş görünüyorlar. Ki bugün sadece sorun oradaki işte 7 milyon Yahudi'den ibaret değil, ya da sadece İsrail, o işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail denilen yapının egemenlerinde değil, aynı zamanda bunlara fiili destek veren işte Amerika'sından İngiltere'sine kadar dünyanın bütün bu emperyalist, sömürgeci, kolonici güçleri bu işin arkasında ve bunların her birinin kendilerine göre kuşkusuz siyasi, ekonomik, askeri bir sürü hedefleri var. Ama çıkar birlikteliği içerisinde yörede aslında çok ciddi anlamda bir kışkırtıcılık, bir savaş kışkırtıcılığı içerisindeler. Ve mesele sadece Filistin'le, Filistinlilerle, oradaki Araplarla, Kudüs'le sınırlı bir mesele değil. Bizi de bir şekilde ilgilendiren, hatta tüm insanlığı ilgilendiren bir boyutu var. Bakın, bunun farkına varmak gerekiyor. Ve bu bilinçle aslında buna karşı mutlaka ses çıkartmak gerekiyor ve her birimizin yapacağı bir şeyler var. En kötü olan şey oradaki katliam, soykırım karşısında, bakın bu şeytani planlar karşısında üç maymunlar oynamak. En kötüsü budur. Ama bugün üç maymunu oynayan zihin yapısı unutmamalıdır ki yarın bu soykırım, bu etnik temizlik, bu savaş kışkırtıcılığı kendi kapısını da çalacak. Ve kendisi de bunun mağduru kurbanı olacaktır. Bu bilinçle sorumluluklarımızın farkında olarak davranmak gerekir diye düşünüyorum.
Hakikaten dediğiniz gibi hocam, bu bir din savaşının da ötesinde artık insanlık savaşı. Katkılarınız ve değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Benim için gerçekten istifadeli ve bilgilendirici bir yayın oldu.
Peki, ben teşekkür ediyorum.
Evet kıymetli dinleyenler, böylelikle Tarihin Gör Dediği podcastımızın bu bölümünü bitirmiş olduk. Bizi hangi mecradan dinliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.